İyi akşamlar. Meraklısına bilime hoş geldiniz. Bugün çok sıcak ve gündemde olan bir konuyu konuşacağız. Ekonomiyi konuşacağız. Konuğumuz Profesör Doktor Kamil Yılmaz, Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümünden kendisi. Aynı zamanda Bilim Akademisi üyesi. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk Murat Bey.
Şimdi ekonomik konular tabii özellikle ekonomi kötüye gidince daha da çok gündeme geliyor. Çünkü en tepeden en aşağıya kadar belki de özellikle en aşağısını ilgilendiren, herkesi ilgilendiren bir konu. Şimdi isterseniz biraz böyle temel kavramlarla başlayalım. Programımızın formatına da uygun olarak günümüze de geleceğiz. Neler oluyor, neler bitiyor onları da dilimiz döndüğünce, vaktimiz yettiğince konuşmaya çalışacağız. Bir kere şu son zamanlarda çok konuşulan faizden başlayalım. Yani paranız olsun olmasın, o bir bankaya yatırıp faizi elde edebilecek bir paranız olmasa dahi hepimizi ilgilendiren bir konu olduğu belli oluyor. Çünkü sürekli faizden bahsediyoruz da neden bu kadar önemli, faiz düştü mü, çıktı mı, arttırılacak mı, arttırılmayacak mı?
Şimdi tabii faizi, evet, çok temel bir kavram. Bir ölçüde kredi kullanmak, ben eğer bir kredi kullandığımda ya da bir borçlanma ihtiyacımı karşıladığımda aslında gelecekteki gelirimi bugüne taşımaya çalışıyorum. Yani bugün gelirim yeterli değil, bugün gelirimin üstünde daha çok harcayacağım. Ama gelecekte gelirim olacak ki bunu ödeyebileceğim ya da gelecekte bana bir varlık kalacak bir yerden bununla ödeyebileceğim. Sonuç olarak borçlanma imkanı dediğimiz konu bana belirli bir gelecekten bugüne bir ödeme imkanı getiriyor. Gelirimi taşıma. Ve bunu veren kişi de aslında kendi tasarruflarını, kendisi tüketmeyip o geliri bana doğrudan borç veren kişi aslında bana bir hizmet vermiş oldu. Yani benim gelecekten bugüne gelirimi taşımamı sağladığı için bunun karşılığı bir ücret olması gerekiyor. Siz nasıl bir insana bir saat çalıştığınız zaman bunun karşılığı bir emek karşılığı ücret alabiliyorsanız faizin de o anlamda böyle bir hizmeti verdiğini dikkate almanız gerekiyor. Ben diyelim size borç veriyorum ve ben bugün tüketmiyorum. Onun yerine size veriyorum bu imkanı ve siz tüketiyorsunuz. Ve ben de aynı parayı tekrar sizden gelecekte alacağımı biliyorum ama bir de bunun üzerinde benim yapmış olduğum bir feragat ediyorum ben burada. Bugün tüketme hazzından feragat etmiş oluyorum. Bunun karşılığı sizin bir ödemeniz var. Bu faiz. Şimdi onun için günümüzde de bundan 1000 yıl önce de 2000 yıl önce de faiz var. Dinlere baktığımızda faizi dinler regüle etmeye çalışıyor. Geçmişte tabii bunu regüle etmek piyasalar nedir, nasıl çalışır orta çağda ve dinlere baktığımızda bizim dinimiz ve Hristiyanlıkta tamamen yasaklama aşamasına gidiyor. Ve şimdi bugüne kadar geldiğimizde de işte sıfır faiz olmalıdır diye bu tür bir argümanlara kadar gidebiliyor. Ama bugün biliyoruz modern dünyada kapitalizm çağında artık faiz oranları belirlemek mümkün değil. Çünkü devlet piyasaları denetleyebiliyor. Devlet piyasaları denetleyebiliyorsa o zaman bankaların olsun, şirketlerin ya da birbirlerine ödenen faiz oranlarının aşırı düzeylere çıkması engelleniyor. O zaman da bir noktada faiz olmak durumunda. Faiz hayatın bir gerçeği. Reel faiz de enflasyondan arındırıldığında bu imkan için ödenen miktar. Şimdi bu şekilde baktığımızda şirketler yatırım yaptığı zaman da nedir? Bankalar vasıtasıyla hane halklarından bir transfer gerçekleşiyor. Hane halklarının tasarrufları şirketlere aktarılıyor ve şirketler kendilerinde olmayan bu kaynağı kullanaraktan yatırım yapıyorlar. Bununla bir üretim kapasitesi yaratıyorlar ve gelecekte, gelecek sene, daha sonraki senelerde yarattıkları bu kapasiteden gelir elde ediyorlar, kar elde ediyorlar. Ve bu kar ile sonuç olarak yaptıkları hesap, evet ben bu kredinin maliyetini, faiz maliyetini doğrudan elde ettiğim karla karşılayabilirim. Sonuçta bu, o anlamda baktığımızda faiz kapitalizmin temelinde olan kapitalin fiyatı gibi bir şey diye bir getirisi olarak baktığımız bir şey. Şimdi faizi kim belirliyor? Faiz piyasada belirleniyor. Borç alan, borç veren kişiler, bir fonlar piyasası diye düşünebilirsiniz. Burada tasarruf sahipleri o fonları arz ediyor. Öbür tarafta şirketler ve tasarrufu yeterli olmayan kişiler, geliri yeterli olmayan kişiler daha fazla tüketebilmek için ne yapıyorlar? Onlar talep tarafındalar. Fonları talep ediyorlar. Ve piyasada oluşan faiz doğrudan bu ikili ilişkinin bir arz ve talep tarafından oluşan, ikisinin karşılaştığı noktada oluşan bir faizden bahsediyoruz. Şimdi burada Merkez Bankası önemli bir rol oynuyor. Bizde de, başka ülkelerde de. Aslında Merkez Bankası'nın bir amacı var. Makroekonomiyi ele aldığımızda 20. yüzyılın başından itibaren, özellikle büyük bunalım sonrasında, makroekonomi diye bir alan gelişiyor ve bu alanın iki temel politikası var. Maliye politikası, kamunun yani hükümetin, devletin harcamaları ve vergi gelirleri, bunları bir arada tuttuğu kamu maliyesi dediğimiz maliye politikaları. Diğeri de para politikası. Para politikası da doğrudan Merkez Bankası parayı basma yetkisine sahip. Çünkü biliyorsunuz günümüzde çağdaş ekonomilerde para karşılıksız para ve bu karşılıksız paranın sonuçta arkasında bunu değerlendiren bir şey yok. Altına bağlı bir sistem, altın standardı yok. Karşılıksız parayı değerli kılan nedir? Bir hükümran var, yani devlet var ve devlet diyor ki bu ülkede bu para geçerlidir. Herkes bu parayı satın almalarda, satışlarda kullanmak durumundadır. Bu bir aracı, ödeme aracıdır diyor. Şimdi böyle bir durumda Merkez Bankası parayı, para arzını belirleyen devletin doğrudan kurumu. Öte yandan Merkez Bankası'nın para politikası vasıtasıyla faiz oranlarını etkilemek. Neden Merkez Bankası faiz oranlarını etkilemek durumunda? Çünkü şunu biliyoruz. Bütün ekonomiler, kapitalist ekonomiler olsun, isterseniz kapitalizm öncesi ekonomiler olsun, bunların hepsi belirli bir döngülerden geçmek durumunda. Yani bazı yıllarda, işte kuraklık olduğu yıllarda üretim çok düşük olabiliyor, fiyatlar çok hızlı artabiliyor tarımsal ekonomilerde. Günümüzde de ekonomiler beklentilerle, siyasi nedenlerle, gelecek beklentileri kötüye gittiği zaman hane halklarının harcamaları, yatırımlar azalabiliyor ve bunun getirdiği toplam talepte bir azalma olduğu zaman ekonomik büyüme yavaşlıyor. Buna durgunluk diyebiliyoruz. Durgunluk daha da derinleşirse bunalımlara dönüşebiliyor. İşte 1929-32 büyük bunalım gibi. Merkez Bankası'nın buradaki görevi, ekonomiler durgunluğa girdiği zaman, girme eğilimi gösterdiği zaman faiz oranlarını düşürüp hane halklarının tüketimini, şirketlerin yatırımlarını, onlara daha fazla fon imkanı sağlayıp toplam talebi biraz daha güçlü kılmak. Yani bunun bir adı aslında doğrudan toplam talep yönetimi. Yani toplam talep çok yavaşlıyorsa o zaman biz bu toplam talebi ne yapmamız lazım? Biraz daha güçlenecek şekilde faizleri düşürelim, tüketim harcamaları, yatırım harcamaları artsın. O zaman ekonomi durgunluğa çok girmesin, çünkü durgunluğun bir maliyeti var. İşsizlik artıyor. İşsizlik hepimiz için kötü. Yani işsizliğin çok yüksek artması. Şimdi diyeceksiniz ama niye o zaman faizi arttırdığı dönemlerde ne oluyor? Hadi faizi düşürüyor, anladık. Neden faizi artıyor Merkez Bankası? Kapitalist ekonomilerde de, bütün ekonomilerde olduğu gibi, ekonomi bazen çok hızlı büyüyebiliyor. Çok hızlı büyüdüğü dönemlerde ısınma dediğimiz, talep çok hızlı artıyor. Arz buna yetişemediği zaman, üretim buna yetişemediği zaman, o zaman mal ve hizmetler olan talep aşırı düzeyde artınca fiyatlarda yukarı yönlü bir ivme artışı oluyor. Bunun adı da ortalama fiyatlardaki artış hızına biz enflasyon diyoruz. Enflasyon güçlenmeye başlıyor. Enflasyon artıyor. Ama enflasyonun bizim açımızdan bir sakıncası var. Yüksek enflasyon ekonomide, çarkların dönüşünde, geleceğe bakış zamanında, yani gelecekle ilgili planlarımızı yaparken yüksek enflasyon bu planlarımızı tamamen bozuyor. Onun için yüksek enflasyondan olabildiğince kaçınmak, enflasyonu olabildiğince düşük seviyede tutup ama aynı zamanda da büyümeyi sağlamak merkez bankalarının bir ölçüde görevi. Bazen işte Avrupa Merkez Bankası'nda bu görev tamamen düşük enflasyon olarak veriliyor. Amerika'da düşük enflasyon ama aynı zamanda istihdamın da güçlü olması, ikili mandate dediğimiz ikili amaç verilebiliyor. Sonuçta merkez bankalarının görevi, demek ki buradan ne anlıyoruz? Para politikasını, faizi yöneterekten ekonominin gidişatını, nereye gideceğini göstermek. Yani direksiyonda asıl baktığınızda Merkez Bankası var. Maliye politikası da önemli. Çünkü vergi artışları ve kamu harcamalarıyla ekonomiyi yönlendirebilirsiniz. Ama o doğrudan hükümetin verdiği kararlar. Ama Merkez Bankası sadece faizi arttıraraktan bütün hepimizin kararlarını etkileyebiliyor. O anlamda Merkez Bankası'nın rolü çok önemli. Bilmiyorum, bu biraz açabildim mi? Sizin kafanızda sorular, işaretleri kaldı mı?
Sanırım şimdiki sorumdan sonra biraz daha iyi açılacak. Bu son birkaç senedir çokça tartıştığımız, dediğim gibi ekonomi kötüye gitmeye başladıkça daha çok konuşulmaya başlanıyor ya ekonomik konular, herhalde biraz da onun etkisi olabilir. Enflasyon ve faiz arasındaki ilişki doğru orantılı mı, ters orantılı mı tartışması. Yani enflasyon, faiz yükselince enflasyon da mı yükseliyor, tam tersi mi oluyor tartışması malum, biliyorsunuz. Evet. Bunun yani, şeyi nedir, bilimsel açıklaması nedir?
Şimdi makroekonominin başına kadar gittiğimizde, Keynes'e kadar gittiğimizde, burada Keynes makroekonomik politikaları önerdiği zaman da baktığımızda para politikasının faizleri gerektiğinde ayarlayaraktan ekonomiye yön verebileceğini söylüyor. Şimdi buradaki asıl konu ne o zaman? Eğer toplam talep yetersizse, toplam talep yeterince hızlı artmıyor, ekonomi yavaşlıyor ondan dolayı. O zaman siz ne yapmak istiyorsunuz? Bunu güçten, talebi daha hızlı arttırmak istiyorsunuz. O zaman faizi düşüreceksiniz. Faiz düşecek, talep arttıkça ekonomi daha hızlı büyüyecek. Ama ekonomi çok hızlı büyüdüğü zaman, talep çok hızlı arttığı zaman, enflasyon hızlı artışa geçtiği zaman tam tersi yönde bir harekete geçeceksiniz. Yani talebi yavaşlatmanız gerekiyor. Talepteki artışı yavaşlatmanız gerekiyor, toplam talepteki. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Faizi arttırmamız gerekiyor. Şimdi de Türkiye'deki tartışmaya geldiğimiz zaman enflasyon mu nedendir, faiz mi nedendir diye baktığınızda şöyle bakabiliriz. Uzun dönemli bakalım, Türkiye ile Amerika'yı alalım. Ya da Türkiye ile işte Avrupa'dan bir ülkeyi alalım. Türkiye'de faizler yüksek. %19. Amerika'da %3. %2. Şimdi böyle bir, o zaman bunun nedeni ne? Çünkü Amerika'da enflasyon %2 civarında, %1,5 civarında. Çok düşük. Bizde enflasyon %16 civarında. Yani böyle bir durumda baktığınızda enflasyonu yüksek olan ülkeler faizleri de yüksek olacak. Bunu görebiliyoruz. Bizim faizimiz, mesela Merkez Bankası Başkanı, yeni atanan Merkez Bankası Başkanı eskiden, geçen haftalarda yazdığı bir köşesinde şunu diyor. Diyor kardeşim, dünyada negatif faizler varken diyor, niye bizde %19 faiz oluyor diyor. %17 faiz oluyor. Çok basit nedeni, çünkü bizde %15.6 Şubat ayı itibariyle enflasyon. Yani reel faize baktığınızda %2-3 civarında bir reel faizden bahsediyoruz. Şimdi böyle bir durumda neyi görüyoruz? Enflasyon yüksekse faiz de bunun bir sonucu olarak, bunun Fisher etkisi de deniyor, yüksek olacak. Ama Merkez Bankası'nın görevi tarafından baktığınızda bu yüksek enflasyonla mücadele Merkez Bankası'nın görevi ise, o zaman ne yapacağım? Ben faizi yüksek tutaraktan, yani reel faizi böyle sıfır değil, 1, 2, 3 puan vererek, reel faiz nedir? En basit şekliyle nominal faizden enflasyon oranı çıkardığınızda reel faizdir. Şimdi nominal faiz %19, enflasyon oranı 15.6, kabaca %3 civarında diyebilirsiniz reel faizi Türkiye'de. Şimdi bu anlamda baktığınızda siz reel faiz vereceksiniz ki, biraz daha faizi yüksek tutacaksınız ki, hane halkları, şirketler yatırım talebi ve tüketim talebini çok arttırmasınlar. Bugün mesela şey anlamında baktığınızda Cumhurbaşkanı'nın danışmanı Yiğit Bulut televizyonda şunu diyor. Diyor kardeşim, siz %22 ile diyor, %22 ile araba alabilir misiniz diyor. %22 faiz olmuş, araba alabilir misiniz diyor. Zaten %22 çıkarmasının nedeni, geçen yıldan bu yana çok hızlı bir şekilde artan talebin körüklediği enflasyonun önüne geçmek Murat Bey. Yani Merkez Bankası'nın %19'a çıkardığı zaman faiz, kredi faizleri %22'leri buluyorsa, bunun bir nedeni geçen sene patlayan talep, araç talebi, imalat sanayini, birçok mallara olan talebi biraz da aşağı çekmek. Çünkü araba fiyatları uçmuş gitmiş durumda. O kadar talep fırladı ki araba üreticileri yetişemiyor. Fiyatları katladılar.
Ya buradaki fark, olay çok basit. Eğer ekonomide talep hızlı bir şekilde artış durumundaysa Merkez Bankası faizi arttıracak. Faizi arttıraraktan insanların borçlanma maliyetini arttıracak ki o insanlar gidip bankadan borçlanıp daha fazla tüketim malları talep etmesin. Böylece de enflasyon daha da azmasın.
Peki şunu merak ettim şimdi siz böyle konuşunca. Şimdi insanların ya böyle bir talep patlaması var diyoruz. Demek ki insanların elinde harcayacakları para var ve bu harcanmasını istiyor. Peki güzel. Şimdi bir yandan da işte mesela salgın var ve bir sürü kişi işinden oldu vesaire, gelirleri azaldı ya da.
İşte evet.
Yani bir, aynı anda ciddi. Nasıl oluyor bu?
Ama bakın işte ekonomi politikasındaki sorun bu. Geçen seneden beri yapılan sorun bu. Geçen sene pandemi patladığı zaman biz iktisatçılar şunu dedik. Burada pandemi bir talep tarafından bir şok var. Nedir? Hizmet sektöründe talep çöktü. Hangi hizmet? Yakın mesafeli hizmet. Restoran, tiyatro, işte otel, bütün bunlar. Ama imalat sanayinde ilk baştaki şoktan sonra imalat sanayinde talep çökmedi. Bilgisayara şuna, ona buna talep arttı tam tersine baktığınız anda. Yani o zaman ekonomide asimetrik bir şok var. Asimetrik bir talep şoku var. O zaman siz buna simetrik cevap veremezsiniz. Yani herkese alın kredi, bol keseden size kredi verdim, gidin harcayın dediğinizde gidip otelde kalmıyorlar. Gidip restoranda harcamıyorlar, tiyatroya gitmiyorlar. Ne yapıyorlar? Araba alıyorlar, beyaz eşya alıyorlar, bilgisayar alıyorlar. Şimdi zaten o sektörlere talep var. Orada sorun yok. Yapması gereken hükümetin geçen sene maliye politikasını devreye sokmaktı. Yani maliye politikası nedir? Doğrudan gelir. Doğrudan işini kaybeden kişilere gelir desteği verecekti. Bütün dünyada da, bugün Amerika'da da, Avrupa'da da baktığınızda hükümetler ne yaptı? İşte 600 euro, 600 dolar neyse destek sağladılar. Haftalık, aylık, yıllık. Neden? Çünkü böyle bir pandemi döneminde devlet halkının yanında olmak zorunda. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti halkının yanında olmadı. %1'i bile bulmadı şu ana kadar verilen bir yılda doğrudan gelir desteği. Şimdi gelir desteği yokken hükümet ne yaptı? Doğrudan kredi arzını verdi. Yani geçen sene %8'e düşürdüler faizi. Geçen sene bu zamanla Haziran gibi. O zaman krediyi verince kredi nereye gitti? İmalat sanayi daha çok zaten talep olan mallara gitti. Ve buralarda enflasyonu daha da körükledi bu. Daha da kötüsü krediyi verdiniz siz. Krediyi aldı adam 100 bin lira kredi. Gitti yan tarafta döviz aldı. Dövizi bir taraftan tutuyorsunuz. 6.85'ten dövizi tutuyor. %8 faiz veriyorsunuz. 6.85'ten dövizi tutuyorsunuz. Gitti döviz aldı ve 8'e çıktığı zaman döviz, dolar kuru, Kasım gibi. O zaman büyük kar etti bu kişiler. Yani birileri buradan büyük karlar etti. Yani devletin yapması gereken doğrudan gelir yardımı iken kredi tarafını körükler. Yani orada bir yanlışlık var. Ve ondan dolayı zaten Kasım'a doğru giderken bu işin sürdürülemez olduğu ortaya çıktı. Faizleri arttırmaya başladılar ve bir ölçüde Cumhurbaşkanı'na gelen şikayetler, şirketler bu kur patlamasından dolayı batma noktasına gelebilir ve bunun arkasından Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldı Cumhurbaşkanı. Yani bir, ben kesinlikle Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası Başkanı'nı 4 ayda, 6 ayda, 10 ayda görevden alınmasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı sisteminin de bu yetkiyi verdiği söyleniyor. Ama ortada bir Merkez Bankası yasası var. Bu yasaya göre Merkez Bankası Başkanı 5 yıllığına atanır. 5 yıllığına atamazsa, atanmış kişiyi siz 3 ayda 4 ayda görevden alırsanız o göreve yapacak doğru düz işin ehli kimseyi bulamazsınız. Çünkü Merkez Bankası görevi oldukça zor bir konu. Yani gerektiğinde netameli bir konu, teknik bir konu. Siyasi bir konu değil Merkez Bankası'nın faiz kararı. Bu tamamen teknik, ekonomik anlamda teknik bir konu. Talep hızlı mı artıyor? Enflasyonist baskılar güçlü mü? O zaman ben Merkez Bankası olarak bu baskıyı kontrol altına alacak şekilde faizleri arttırırım. Ve nitekim Naci Ağbal göreve geldikten sonra birçok çevreyle görüştü, iktisatçılarla görüştü, TÜSİAD'da her yerde görüştü ve kendisi para politikacısı değil ama yılların deneyimli bir bürokratı, teknokratı ve siyasetçisi deneyimli. Ve ne yaptı? Bu iş ancak bu şekilde yapılır deyip faiz silahını çekti. Merkez Bankası'nın en önemli silahı faiz. Ve enflasyonu aşağı çekebilmemiz açısından faizi arttırabilecek gerektiğinde ve toplam talebi kontrol altına alıp enflasyonist baskıları kontrol edebilecek bir merkez bankasına ihtiyacımız
var. Peki şimdi şunu da merak ediyorum. Yani sizin de dediğiniz gibi Naci Abal göreve geldikten sonra sanki biraz bir toparlanma da olmuş gibiydi. Bir hatta işte ekonomi reformu önce söylentileri çıktı, sonra bir şeyler, bazı düzenlemeler açıklandı. Bilmiyorum çok tatmin etti mi piyasaları, o konuyu siz daha iyi bilirsiniz ama şimdi Naci Ağbal'ı bir önceki merkez başkanını sonuçta yine Cumhurbaşkanı kendisi atamıştı. Ondan önceki yöneticiler değil, yine kendisinin atadığı birisiydi. Şimdi yine yerine başka birisini atadı. Ne bekleniyor mesela? Yani işler iyiye giderken böyle bir adım atılmasını ve muhtemelen tersi davranacaktır diye bekliyoruz. Bunda bir ekonomik rasyonalite açısından şey görebiliyor musunuz? Yani, ne yapılmak isteniyor?
Yani nasıl böyle bir karar aldı Cumhurbaşkanı, ben anlamakta zorlanıyorum. Yani şunu da söyleyeyim. Eğer şu diyorsanız, ben faiz çok yüksek arttırılmayacak dedim, buna karşı geleni işten alırım demek biraz bence aşırı bir hassaslık. Ben bir siyasetçi olsam ekonomi konularına bu kadar girmem. Ama buradaki konu şu. Naci Ağbal göreve geldikten sonra politika faizinin doğrudan kademeli olarak hızlı bir şekilde arttırdı. Ondan önce artış başlamıştı. İlk başta 475 baz puan arttırdı. Ve bunu şu anda 9'lardan 19'a kadar çekti. 17'ye çekmişti. Yani 700 baz puan dediğimiz, yani %7'nin üzerinde bir artış oldu Merkez Bankası'nın politika faizinde. Bunun sonucunda tabii ki bütün diğer faizler, politika faiz dediğimiz haftalık repo faizi, çok kısa faiz. Ama Merkez Bankası piyasada o kadar güçlü ki, piyasanın, para piyasasının kralı ya da piyasanın en önemli oyuncusu dediğiniz anda, Merkez Bankası faizi arttırdığında bankalar da arttırdı ve hem mevduat faizleri hem kredi faizleri arttı. Böyle bir durumda ne beklersiniz? Türk lirası sağlam bir destek elde etti ve bir noktada 8.50'lere çıkmış olan kur 7'lerin altını bile gördü bir noktada, indi aşağıya ve belirsizlikler giderek ortadan kalkıyordu. Ne en önemli baktığınızda risk diye baktığımız işte CDS olarak verdi temerrüt, Türk tahvillerinin temerrüt takas oranı diye biliyoruz. Bu yaklaşık kaça kadar indi? 290'lara kadar indi 400'lerden. Şimdi her şey normale gidiyor. Yani diğer ülkelerde de, bu bizim gibi Brezilya, Meksika, işte Güney Afrika gibi ülkelerde de işte 200'ler civarında olan bir oran. Biz de 500'lere bulmuştuk. Çok yüksekti yani. O biraz daha makul seviyelere geldi. Şimdi biz tam diyorduk ki yıl sonuna doğru bütün hem yabancı kurumlar hem yerli iktisatçılar yıl sonuna doğru olan beklentilerini revize ediyorlardı. Çünkü ekonomi hala güç şey olarak baktığınızda geçen sene %1.8 büyüdük. Pandemiye rağmen biraz da bu kredinin etkisiyle, kredi gazının etkisiyle ve ilk çeyrekte bir yavaşlama bekliyorduk. Hatta daralma olabileceğini düşünüyorduk. Ama o daralma da gerçekleşmeyecek büyük olasılıkla. Büyüme devam edecek gibi gözüküyor. Ve bu sene büyüme %4'leri aşıp hatta 5'i bile aşabilirdi. Şimdi siz ne beklersiniz? Evet, faiz yüksek ama büyüme de %5'leri buluyor. Bunlar hükümetin memnun olması gerekmez mi? Elbette gerekir. Yani ben bir siyasetçi olsam, 2023'e seçim olsa, ben derim ki ya 2022'de bile seçime gidebilirim diye bakabilirim.
Yani tabii, pardon, çok özür dileyerek kesiyorum sözünüzü ama yani bu kadar yüksek bir işsizliğin olduğu ortamda herhalde büyümeye de önem vermek gerekir değil mi? Yani
kesinlikle. Ama yani işsizlik konusu biraz da pandeminin yarattığı bir konjonktür. Pandemiden çıkış, yani benim buradaki naçizane tavsiyem başından beri aşılama konusunda kesinlikle çok süratli hareket etmek, aşılamayla yılın ortasına kadar aşılamayı bütün topluma yayabilmek ve yılın ikinci yarısında Türkiye ekonomisini hızlı bir çıkış yakalamasını sağlamak. Ama nedense yani 50 milyon Mart sonu gibi aşı gelecekti. Hala biz 10 milyonlardayız. Benim duyduğum yeni bir aşı gelmiyor. Sayın Bakan'ın bu konuda yeni bir müjde vermesi gibi bir şey söz konusu değil. Yani orada bir kere ciddi sorun var. Şimdi aşılama yapılamış olsaydı, bir taraftan da Merkez Bankası'nın olabildiğince güven, yani bütün piyasaların güvendiği bir Merkez Bankası tamamen direksiyonda ve ekonomiyi hızlı bir şekilde bu pandeminin etkisinden çıkarıyor. Bunun arkasından beklediğimiz ikinci yarıda işte hizmet sektörlerinin toparlanmasıyla işsizlikte de biliyorsunuz işsizlik zaten %13'lerde dar işsizlik oranı ama geniş oran baktığımızda %29'lara kadar vurmuş durumda. Bunun daha makul aşağılara %20'lerin altına gelmesi mümkündü bu sene. Şimdi hal böyleyken siz kendi bildiğiniz dalı niye kesersiniz? Yani ben kesinlikle burada ciddi bir hata yapıldığını düşünüyorum. Bu neden, ne anlamda nasıl olabildiği konusunda tartışma içeriği bilmiyorum. Nasıl tartışmalar yürüdüğünü bilmediğim için. Ama iyi senaryoya doğru giderken bir anda siz Merkez Bankası'nı, piyasalara güven vermiş bir Merkez Bankası başkanı, piyasalar 100 bas puan bekliyordu geçen haftaki artışı. 200 bas puan oldu. Onun nedeni de çok belli. Çünkü Amerika'daki tahvil faizleri biraz hızlı arttığı için son dönemde bizim gibi ülkelerden biraz sermaye çıkışı oldu. Dolar 7'lere inmişken bir 7.50'leri buldu. Ama 200 bas puana çıkınca tekrar 7.20'lere doğru düştü. Yani burada çok detaylı giriyorum belki ama asıl konu direksiyonda güven veren. Çünkü piyasalar yeni başkanı tanımaya çalışıyordu ve yeni başkanın söylemi arkasından ciddi boyutta aksiyon da gelecek mi ona bakıyordu. Ve aksiyon da geldiğini görünce bundan sonraki aşama şuydu. Döviz tevdiat hesaplarının çözülmesi. Bu %200 bas puanlık ve önümüzdeki aylarda döviz tevdiat hesaplarından dolar satışı, euro satışı oldukça TL daha da değer kazanacaktı. Ve şimdi Türkiye'de enflasyonu anlamanın yolu sadece talepten dolayı değil enflasyon. Biraz da kurdan kaynaklanıyor. Çünkü bizim üretim maliyetlerimiz ciddi boyutta dışarıya endeksli. Biz ara malı ithal eden bir ülkeyiz. Biz ham madde ithal eden bir ülkeyiz. Ara malında ithalata bağımlıyız. Onun için kur arttığı dönemde bizim üretim maliyetlerimiz artıyor. Bunun da bir üretim maliyetlerinin mutlaka perakende fiyatlara yansıyacağı kesin ve kurun aşağı gelmesi yılın geri kalanındaki enflasyon ivmesini de aşağı çekmek için bir başka nedendi. Ben kesinlikle içerideki tartışmaları anlayamadığım için burada yani ben gelecek sene bu senaryoda hatta şöyle bakıyordum. Sayın Ağbal görevini yaptı. Gelecek seneye bir seçim bile görebiliriz diye bakıyordum. Yani inanılır gibi değil bu cumartesi gecesi sabahı kararnamesi, cuma gecesi kararnamesiyle böyle bir yanlış yapıldı. Yani Türkiye kendi bindiği dalı kesti. Ha bu arada bundan sonra ne olacak diye baktığınızda şu anda yabancı yatırımcılar Türkiye'ye bu işte daha kredi swap piyasalarından, tahvil piyasalarından ve borsada son 6 ayda yaklaşık 17 milyar dolar bir giriş oldu yabancı yatırımcılardan. Bunların hepsi şu anda zarar yazacaklar. Çünkü faizler arttı, kur arttı. Türk piyasalarından çıkacaklar, zarar yazacaklar. Ve son birkaç yıldır bu yabancı yatırımcılar için ikinci hatta üçüncü zarar aşaması olacak, dönemi olacak Türkiye'den. Ve benim tahminim bundan sonra yabancı yatırımcıları Türkiye'ye çok çekebilmek AKP iktidarı döneminde o kadar mümkün olmayacak diye düşünüyorum. Çünkü şöyle yani yabancı yatırımcılar çok mu hevesliyiz? Yani onlar kötü zaten onları cezalandırmışız gibi bir bakış açısı var. Yani biz yabancı yatırımcılara muhtacız. Yani bindiği dalı kesmek dediğim o aslında. O dal yabancı yatırımcılar bu ülkeyi taşıyor. Ve onu kestiğiniz anda onlar evet büyük boyutta bir zarar ediyor ama siz de aşağı düşüyorsunuz. Çünkü Türkiye'nin 2000'li yıllardaki büyümesinin arkasında dışarıdan gelen sermaye var. Sermaye girişleri var. Bu Türkiye'nin aldığı borçlar var. Bu krediler var ve onlar olmasa Türkiye bu kadar hızlı büyüyemezdi. Peki. O anlamda biz cari açık veren bir ülkeyiz. Kendi tasarruflarımız yeterli değiliz ve AKP iktidar döneminde bu hiçbir şekilde değişmedi. Bu ne demek? Cari açığınızı finanse etmek için yabancıya muhtaçsın.
Şimdi bir de tabii koronavirüs nedeniyle koronavirüs nedeniyle cari açığı kapatan sektörlerden biri olan turizmin de ne olacağı belliydi. En azından geçen kapatacağı demeyelim de azaltacağı diyelim.
25 milyar dolardan fazla düşüş oldu turizm gelirlerinde. Şimdi ondan dolayı geçen sene %1.8 büyüdüğümüz bir yılda cari açık %35'ler, 35 milyar dolar civarında. Yani baktığımız anda çok yüksek. Şimdi bu sene hala aşı tarafından ne olduğunu görmüyoruz. Yani bugünlerde ekonomi tartışıyoruz ama bana göre ekonomi için en önemli konu bu COVID-19 pandemisinden nasıl çıkacağımız bu yıl. Ve orada da ne yazık ki bir şey yok. Şu anda bütün o iyi senaryoları biz giderek yan taraf rafa kaldırıp tekrar kötü senaryolara dönmek zorundayız. Çünkü aşı yok. Açılım yapıldı. 20 bir ölçüde galiba kaç 102 kişinin vefatı var. 22 bini bulan sayıda bir vaka durumu var. Şimdi bu artışlar çok büyük. O anlamda ben iyi senaryo diye düşündüğüm tarafta ne yazık ki hükümetten herhangi bir aksiyon göremiyorum.
Yani aslına bakarsanız her iki senaryo da çok parlak değil gibi. Yani bir yandan yeniden bir kapanma gelirse o da ekonomi açısından herhalde pek parlak olmayacak. Kapanılmazsa o da sanki biraz işi sürü bağışıklığına bırakmış gibi kalan sahalar bizimdir gibi bir amiyane tabirle bir yaklaşım olacak herhalde. Bilmiyorum.
Yani kesinlikle şu anda o noktaya doğru gidiyoruz. Yani tamamen Türkiye haritası iller bazında kızarmış duruma doğru geliyor. Bütün iller kırmızıya dönmüş gözüküyor. Baktığımız anda iller bazında biliyorsunuz resimliyorduk. Yakın zamanda kapanma gerçekleşebilir. Ve aşılama konusunda bence yani direkt konumuz değil belki. Ben hala merak ediyorum. Nerede aşı diye. Çünkü 50 milyon Mart sonuna kadar gelecekti. Ama o 20 milyonu bulamadık da hala onlardayız.
Sağlık Bakanı daha önce Şubat ayında gelen rakamı artık ne kadar aşı geldiğini açıklamayacağım demişti. Dolayısıyla en azından biz sıradan insanlar olarak bilmiyoruz şu anda. Belki de geldi, belki de gelmedi. Her neyse. Şimdi şunu merak ettim siz konuşurken. Şimdi talep hızlanınca, ısınınca dediniz. Enflasyon artıyor arz aynı şekilde karşılık veremediğinden dolayı diye. Şimdi talep bizde de var. Gelişmiş ülkelerde, batılı ülkelerde de talep var ama oralara baktığımız zaman mesela siz yine bu programda dediniz Amerika Birleşik Devletleri'nde %2 enflasyon diye. İşte hep Almanya'yı duyarız %1 diye. Yani en fazla %1.1 olur. 2 falan olsa herhalde kıyamet kopar oralarda. Her neyse. Yani onlarda da talep var. Peki biz arzda mı hata yapıyoruz? Bizim eksiğimiz arzdan mı kaynaklanıyor? Üretim eksikliğinden mi kaynaklanıyor?
Şimdi işte burada Merkez Bankası'nın önemi burada devreye giriyor. Kurumsallaşma burada devreye giriyor. Para politikasını uygulayan, teknik anlamda uygulaması gereken merkez bankaları bu ülkelerde politika bağımsızlığına sahip. Yani siyasetçi onlara şunu yapacaksın kardeşim diyemiyor.
Hele seçim dönemlerinde hiç diyemiyor herhalde.
Yani Trump dedi biliyorsunuz geçenlerde ama Powell onu taktığı bile yok. Powell işine baktı. Trump tekrar seçilseydi değiştirdi onu bilemem ama sonuç itibariyle popülist siyasetçi orada istediği kadar yeniden seçilmek için sen faizi düşür. Talep yani mantık çok basit. Popülist siyasetçinin bakışı bu. Faizi indir aşağı, talep coşsun. Talep coştukça ekonomi büyüyecek. Benim seçime giderken büyüyen ekonomide de ben başarılı bir lider olarak yeniden seçilme ihtimalim artacak. Şimdi olay bu. Popülist siyasetçi Amerika'da da böyle bakar, Latin Amerika'da da böyle bakar, bizim ülkemizde de böyle bakıyor. Bakın Tansu Çiller, profesör, ekonomi profesörü, 93 yılında 27 Mart 94'teki seçimlere giderken bunu yaptı. Para arzını Merkez Bankası'ndan doğrudan avans kullanaraktan piyasalarda TL miktarını arttırdı ve bunun sonucunda TL'den kaçış hızlandı. Bir de ülkenin kredi notu düşürülünce Türk lirası ciddi boyutta bir devalüasyona uğradı. Ve 94 krizi böyle çıktı. Şimdi bunu krizi profesörler de yaratabilir. sadece iktisat eğitimi almış siyasetçiler de olabilir. Hiç iktisat eğitimi almamış da olabilir. Ama buradaki sayık önemli. Ekonomi politikası, para politikası siyasi sahiplerle, siyasi amaçlarla yapılmaz. Ekonomi politikası teknik bir konudur, para politikası. Ve teknik anlamda da ekonomi çok ısındı mı, o zaman ben frene basayım mı? Bu kadar basit. Araba kullanmak kadar basit. Araba çok hızlı gidiyor, bütün devreler çok ısınmış durumda. O zaman yavaşlatayım. Araba darmadağın olabilir gibi diye düşünün. Yani lastikler patlayabilir ya da bir yerden bir arıza çıkabilir diye düşünün. Biz tam tersi, yok ya, araba yeterince hızlı gitmiyor, biraz daha gaza bas. Sonra araba giderken direksiyondaki şoför alıp arkaya atıp oraya başkasını koyup böyle yaptığınız zaman tabii sonuçta o arabanın bir noktada iflas etmesi, yani ciddi bir sorunla karşılaşması motorunun kaçınılmaz gözüküyor. O anlamda biz yüksek enflasyonu çok iyi biliyoruz. Biz 78-2004 arasında %60 enflasyonla yaşadık ortalama. Yani kronik enflasyonu yüksek ve kronik enflasyonla bizim kadar uzun yaşamış başka ülke yok. Ne zaman düzelttik? 2001 krizinden sonra düzelttik. Ha, bunu siyasetçilerimiz çok bildikleri için mi? Hayır, siyasetçilerimiz hiçbir zaman düzeltmek istemediler. Onlar her zaman yeniden seçilmek için Merkez Bankası kaynaklarını, avanslarını kullanmak istediler. Kredi genişlemesini imkan sağlamak istediler. Aynı şu anda olduğu gibi. Kredi genişlemesini istediler. Ama ne oldu? Enflasyon %60. Yüksek enflasyon, yüksek oynaklık demek. Yüksek oynaklık ne demek? Sizin geliriniz ve benim gelirimin yarın, ertesi günü nerede olacağını benim bilemem demek. 3 ay ötesini göremememiz demek. Belirsizlik, en kötü iktisadi anlamda plan yapmak, üretim planları yapmak, yatırım yapmak açısından en kötü etki. O zaman yatırımlar azalıyor, ekonominin büyüme potansiyeli azalıyor. Şimdi bunları yaşamış bir ülkede siz tekrar gelip, ya kardeşim faiz, düşük enflasyona yol açar dediğiniz zaman bu halkı belki bir defa inandırabilirsiniz, iki defa inandırabilirsiniz. Ama sonuçta o maliyetine katlandıkça halk ne yazık ki bir dahaki seçimde artık size oy vermekten kaçacaktır. Yani zaten buradaki konu doğrudan bir yüksek enflasyon, ki biz oraya doğru hızlı bir şekilde gidiyoruz tekrar. Onların altına geldik ve şu anda biz %16'lara doğru çıkıyoruz. Ve bu %20'ye gelmesi an meselesi. %30'lara bir sonraki yılda gidebiliriz. O anlamda yanlış politikalar yüksek enflasyona yol açacaktır.
Zaten Çiller'in bahsettiğiniz politikaları da onun kendisinin siyasi olarak işine yaramamıştı o seçimlerde diyebiliriz herhalde.
Yaramadı ama işte Türkiye'nin şeyi bu. O seçimleri kaybetti ama partisinin başından gitmedi Tansu Çiller. Kaç seçim kaybetti? 4 seçim kaybetti. Daha 2 genel, bir de yerel seçim kaybetti. Ne zaman partisi barajın altında kaldı? O zaman partinin başından gitti. Yani burada Türkiye'de siyasi elitlerin partiyi ele geçirdikten sonra bir de onları başarısız olsalar bile görevden alamıyorsunuz. Yani bizim siyasi kurumlarımızda ciddi sorunlar var. Cumhurbaşkanlığı sistemi bunu tabii iyice katlayarak büyüttü. Artık tek kişinin kararı, tek bilen var. Yani bir ölçüde bir ülkede tek bilen yoktur. O bilen kişi, bileni bulalım, her şeyi bilen bir kişi bulalım, onu Cumhurbaşkanı yapalım diyelim. Yani buradaki mantık şu olmadı, olabildiğince danışarak, meclise danışarak, hükümet üyelerine danışarak bu politikalar yapılmalı. Ama ne yazık ki şu anda Cumhurbaşkanı danışmanları bile ne diyor? Cumhurbaşkanımız böyle düşünüyorsa doğrudur. Hani bunun maliyetlerini bütün halk çekecek.
Evet, hocam süremizin sonuna geliyoruz. Son bir şey sorayım. Şimdi bu ekonomi reformu yapılacağı ilk söylendiği zaman işte Berat Albayrak gitti, yerine Lütfü Elvan geldi, Murat Uysal gitti, Naci Ağbal geldi. Sonra da bir reformdan söz edilmeye başlandı. O zaman da şöyle yorumlar yapılmıştı. Yabancı sermaye çekmek için bazı adımlar atılacak çünkü Türkiye'nin yabancı sermayeye ihtiyacı var. Şimdi doğru da olabilir. Yabancı sermayeye ihtiyacı var ama yabancı sermaye şöyle bir ülkeye gelir mi? 20 ayda 4 tane Merkez Bankası başkanı gören, sadece bu da değil. Mesela yarın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kongresi var. Belki de Hazine Bakanı da değişecek, bilmiyoruz. Onun dışında TÜİK'te bir sürü değişiklik oldu ve kısa zaman içinde çok fazla değişiklik oldu. Yabancı sermaye böyle bir ülkeye gelir mi?
Yani burada yabancı sermaye böyle bir ülkeye gelir mi diye baktığınızda önce ben sorunuz reformla ilgili konuşmak istiyorum biraz zamanım varsa. Bu geçen 10 gün önce açıklanan politikalar benim reform diyebileceğim politikalar değil. Yani bir ölçüde biliyorsunuz bize bir torba yasa diye bir şey girdi. Meclise gelir yasalar ve alt alta dizilir her şey. Herkes bir şey ekler. Bu da torba düzenlemeler bana göre. Torba düzenlemeler. Ve benim orada reform diyebileceğim yani böyle bir tek belki işte BES'in daha BES bireysel emeklilik evet. sigortasının daha gençlere yapılabilmesi biraz daha büyütülmek. Ama onun dışında bana göre reform şu. Niye reform yaparsınız? Ekonominin kan damarlarında damarlar yeterince hızlı kanı dolaştıramıyor. Bir sorun var. Bunun için daha da hızlandırmak istiyorsunuz. Bir şeyleri canlandırmak istiyorsunuz. O zaman sizin yapmanız gereken bakacaksınız. Nedir sorun? Vergi reformu yapabiliyor musunuz? Vergi reformu Türkiye'nin bir sorunu. Gelir dağılımı açısından öyle. Rekabet anlamında öyle. Şirketler büyümüyor çünkü vergi kaçırıyor. Küçük kaldığın sürece vergi kaçırabiliyorsun. Şimdi vergi reformu yapamıyorsun. Emek piyasası reformu yapamıyorsun. Asgari ücreti vergi dışı bırakamıyorsun. Kıdem tazminatı diye bir sorun var. Şimdi kıdem tazminatı çalışan için vazgeçmek istemediği bir konu. Ama şirket açısından da uzun vadede ciddi sorunlu bir şey. Bunu çözümlememiz lazım. 20 yıldır tartışılıyor bu konu. 20 yıldır. Şimdi bu eğitim reformu zaten yok. Yani vergi reformu dediğim gibi 2 yılda bir vergi affı var biliyorsunuz. 2 yılda bir vergi affı yapıyor. Şimdi bunlar buralarda yani reform dense ama şunu dense Cumhurbaşkanı karar vermesi her türlü kararı alabilir Sayın Cumhurbaşkanı ama Merkez Bankası Başkanı'nı istediği şekilde değiştirmeyecektir derseniz ha bak bu bana göre bir reformdur. 5 yılda bir değişecektir Merkez Bankası. Nitekim 2001-2006, 2006-2011, 2011-2016 5 yılda bir değişti Merkez Bankası. Ve bu Türkiye'de para politikasının doğru yolda gittiği bir dönem. Şimdi bunlar reform değil. Onu kesinlikle bir kenara koyalım bir. İkincisi burada söylediğiniz şekilde reform yapılsa bile siz aynı anda Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alıyorsanız bu şekilde... O zaman ne bu berbiz ne bu lahana turşusu denebilir. Çünkü bir taraftan reform diyorsunuz kurumları, ekonomiyi daha da güçlendireceğim. Öbür taraftan ekonominin en temel kurumlarından birisi Merkez Bankası'nı siz diyorsunuz ki başkanı herkes olabilir sıranızı bekleyin. 6 ayda bir değiştiriyorum, 3 ayda bir değiş böyle bir kurum olamaz. Merkez Bankası'nın güveni, ona duyulan güven, Merkez Bankası'nın yöneticiliği falan tamamen ayaklar altına itilmiş oluyor. Yani tutarlı değil. Şimdi böyle bir durumda baktığınızda da yabancı yatırımcı, uzun vadeli yabancı yatırımcı var, kısa vadeli sıcak para dediğimiz var. Biz hep sıcak para kısa vadeliye son yıllarda bakıyoruz. Uzun vadeli zaten gelmiyor. İşte en son Volkswagen gelecekti değil mi? Son dakikada iptal oldu. Onun yerine Volkswagen Türkiye'de işte Ford'un fabrikasında transitle birlikte kendi şeyini üretecek. Türkiye'de yatırım yapmayacak. Yani o anlamda baktığınızda yeni yabancı yatırım çekmekte Türkiye çok zorlanacak. Gayrimenkul dışında yabancı yatırım, hele teknoloji ağırlıklı yatırım çekmemiz şu anda 100 milyonlar geliyor. Yani 100 milyon, 200 milyon, 300 milyon. Bu kadar düştü yani. Ve şu anda en sıcak para diye baktığımız borçlanmak için para, sermaye, yabancı sermaye, o da artık Türkiye'de 2-3 yıldır ciddi boyutta zarar yazdığı için Türkiye'ye kolay kolay geleceğini sanmıyorum.
Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık.
Ben bugün... teşekkür ederim Murat Bey. İyi akşamlar.
Teşekkürler. Bu akşam konuğumuz Profesör Doktor Kamil Yılmaz'dı. Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi. Aynı zamanda Bilim Akademisi üyesi. Son ekonomideki güncel gelişmeleri konuşmaya çalıştık. Süremiz yettiğince bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki meraklısına bilimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.